Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de dış basında yer alan manşetleri ve analizleri konuşacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
Hoş
programımıza.
bulduk Arzu, merhaba.
Her hafta yaptığımız gibi önce bir özet yapalım, sonra ülkelere bir göz atalım.
Evet, geçtiğimiz yani bundan 2 hafta önce hatırlayalım. İsrail'in Suriye, daha doğrusu Cenin'de bir operasyonu vardı. 3 Temmuz tarihli, 3-4 Temmuz tarihlerinde 2 gün sürmüştü. Onun sonrasında orada yaşanan dram konuşuluyor bir taraftan. Bir taraftan da dün gece yarısı İsrail'in Suriye saldırısı oldu. Şam civarına yapılan bir saldırıydı bu. Bu konuşuluyor. Bundan bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler'de yapay zeka konusu konuşuldu. İlk kez yapay zekanın olası tehlikeleri hakkında da 15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkenin değerlendirmesi oldu. Buna değineceğiz. Bir başka önemli konu yine bu hafta başında gerçekleşti. Kırım Köprüsü'ne bir saldırı oldu. Kırım Köprüsü önemli çünkü Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprü olduğu için ve tek hatta köprü olduğu için çok önemli. Hatırlayalım, 2022 yılında da bir saldırı olmuştu. İşte bu saldırının hemen akabinde de aslında bu saldırı öyle bir zamanda oldu ki tam da tahıl anlaşması acaba sürecek mi, devam edecek mi diye konuşulurken oldu. Ve şimdilik görünen Rusya'nın taahhüdünü yerine getirmeyeceği şeklinde bir izlenim var. Ama tabii göreceğiz, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu ile süreç inşallah olumlu yönde ilerler diye ümit ediyoruz. Diğer yandan BRICS zirvesi var önümüzdeki ay. Hatırlayalım, geçtiğimiz haftalarda yine BRICS ile ilgili önemli bir konu vardı. BRICS üyelerinden birisi Hindistan. Altına dayalı para sistemine ve tek bir para biriminin BRICS ülkeleri tarafından kullanılması sistemini onaylamadığını söylemişti. Bu önemli bir şatlaktı BRICS açısından. Oldukça da önemli bir ülke Hindistan, malumunuz. İşte burada bir başka önemli ülke Güney Afrika. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi olan bir ülke. Peki biz neden Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmasını konuşuyoruz Güney Afrika'nın? Çünkü önümüzdeki ay bu yılki BRICS Liderler Zirvesi Güney Afrika'da gerçekleşecek. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de Putin'e dönük tutuklama talebinin Güney Afrika tarafından yerine getirilmesini bekliyor. Bakalım öyle bir durum yaşanacak mı? Onu konuşacağız. Ve son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında Orta Doğu'da diyelim, aslında daha çok Arap Yarımadası'nda ve oradaki komşu ülkeler üzerinde bir liderlik yarışı var. Bununla ilgili Wall Street Journal'da çok ilginç bir makale var. Geçen yıla ilişkin açıklamalar, Veliaht Prens Selman'a ilişkin Suudi Arabistan'da, ona değineceğiz. Hemen çok kısa İsrail'in Suriye saldırısı ile başlayalım. Dün gece yarısı gerçekleşti. Daha doğrusu çarşamba günü sabaha karşı itibariyle, yani bu sabah gerçekleşti. İki Suriye askeri yaralandı şeklinde Suriye basınına düşen bir haber var. Burada tabii İsrail basınına baktığımızda bu geçtiğimiz, hatırlayalım, İsrail Savunma Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu. Yoav Gallant ve demişti ki Aralık ayından itibaren hava saldırılarının sayısını Suriye'ye dönük artırdık demişti. İşte dünkü saldırı, daha doğrusu bu sabaha karşı yapılan saldırı, geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle, yani 2022 yılı Aralık ayı itibariyle İsrail'in Suriye'ye yaptığı 20. saldırı olarak kayıtlara geçti. Bu anlamda İsrail'in oradaki İran'a dönük yapılara saldırı yaptığı şeklinde, hava saldırısı düzenlediği şeklinde İsrail basınında detaylar var. Diğer taraftan İsrail basınında çok yer almayan ama uluslararası basının aslında bir taraftan konuşması gereken İsrail'in Cenin'de yaptıkları var. Cenin o kampta ki Filistinlilerin bulunduğu ve yaklaşık 14 bin yani Filistinlinin konakladığı kamp diyelim. İşte bu 14 bin Filistinlinin konakladığı kampta işte bazı illegal yapıların olduğu gerekçesiyle İsrail bir saldırı düzenledi ve 12 Filistinli ve 100'den fazla yine Filistinli yaralandı. 12 Filistinli ölürken 100'den fazla Filistinli de yaralandı. İşte burada 3000'den fazla Filistinlinin de yerini değiştirdiği söyleniyor ki bu evlerini kaybetmesi anlamına geliyor. Zaten çok yoğun mültecilerin yaşadığı, daha doğrusu Filistinlilerin yaşadığı bir yer. 14 binden bahsediyoruz. İşte 3 bin Filistinli tekrar yer değiştirecek. Dolayısıyla bu anlamda oldukça hani bunu sürekli gündeme getirmek gerekiyor. Hatta Cenevre Sözleşmesi'ne dönük Middle East Eye'da yer alan bir haber vardı. Orada deniyor ki İsrail bu saldırılar sırasında Cenevre Sözleşmesi'ne dönük hükümleri de yerine getirmedi deniyor. Suzan Ekrem isimli bir Boston Üniversitesi'nden hukuk profesörünün görüşlerine yer verilmiş Middle East Eye isimli haber sitesinde. Ve orada İsrail'in bu bölgelerde yaptığı operasyonda bunun gerekliliğini ispat edemeyeceğini ve bu sebeple de bir savaş suçu işlediğini aslında söylüyor. Dolayısıyla bu önemli bir durum. Peki İsrail'in bu saldırıları varken uluslararası camiada tepkiler nasıl oldu diye bakacak olursak, Amerika İsrail'in kendini savunma hakkını yine vurgulamıştı, hatırlayalım. Önümüzdeki yılda Amerika'da başkanlık seçimleri var. Oradaki Trump'ın cumhuriyetçiler arasında en önemli, yani önde gelen bir numaralı aday olarak görünüyor. İşte Trump'ın hemen arkasındaki aday Ron DeSantis, Batı Şeria'nın işgal edilmiş topraklar olmadığını söyledi. Tartışmalı bölgeler olarak tanımladı. Yani dolayısıyla cumhuriyetçiler arasında Kudüs'ü başkent olarak tanıyan bir önceki başkan ve ondan sonraki ikinci potansiyel cumhuriyetçi aday olarak anılan ismi Ron DeSantis'in de Filistinlilerle ilgili çok umut vadeden açıklamalarının olmadığını gördük biz. Bu açıklamasını birkaç gün önce yaptı. Bu da önemliydi. Bir diğer konu yine İsrail özelinde yasa dışı, yani oradaki İsrailli yerleşimcilerin, orada hukuksuz şekilde bulunan İsrailli yerleşimcilerin Beytüllahim bölgesinde ki yaşayan Filistinlilere dönük atık suları sulama kanalına boşalttıkları ile ilgili bir haber vardı. Bu Vafa'da Filistin haber ajansında haber oldu. Bu da yine hazır İsrail Filistin konusuna bahsetmişken değinmek istedim. Kabul edilebilir bir durum değil gerçekten. İkinci olarak yapay zekadan biz bahsettik ki yapay zekada bu programda aslında sıkça yeri geldiğinde değiniyoruz. İşte yapay zeka ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeli Güvenlik Konseyi dün ilk toplantısını gerçekleştirdi yapay zeka konulu ki burada söz alan ülkelerin hemen tamamı bu konuyla ilgili bazı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Tabii bununla ilgili özellikle sansür noktasına gelecek uygulamalar konusundan kaçınılması gerektiği söylense de hemen hemen katılımcıların tümü, tüm üye ülkelerin tümü önlemlerin alınması gerektiğini, çünkü yapay zekanın evet insanların hayatlarının hemen tüm alanında etkisi olduğunu ama yani daha doğrusu hatta şöyle bir ifade kullanıyor İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, diyor ki yapay zeka sınır tanımıyor. Dolayısıyla bu sınırları tanımıyorken biz bir önlem almalıyız şeklinde bir açıklaması var. Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, büyükelçisi de Zeng Jun da çok benzer bir ifade kullandı ve İki tarafı da keskin bıçak şeklinde bir ifadesi var ki bu da oldukça önemli. Yine yapay zeka ile ilgili çok temel rehber prensipler alınması gerektiğini söyledi. Bu önemliydi. Yapay zeka ile ilgili olası tedbirler veya hangi tedbirler alınacağı konusu belli ki uluslararası kuruluşların da gündeminde olacak. Biz de takip edeceğiz bunu. Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ndeki saldırıya isterseniz geçelim. İki gün önce gerçekleşti bu saldırı. Bu bir patlama gerçekleşti daha doğrusu. Karayolu ve demiryolu köprüsünde trafik durdu. Şimdi bu bölge çok önemli Rusya açısından. Ve Rusya bunu bir terör saldırısı olarak nitelendirdi. Ve saldırının Ukrayna özel timleri tarafından düzenlendiğini iddia etti. Çok önemli gerçekten. Ukrayna'daki Rus güçleri için önemli bir ikmal yolu Kırım Köprüsü. 19 kilometrelik köprü Kerç Boğazı Kırım'ı Rusya'ya bağlıyor. Bu anlamda Rusya için vazgeçilmez bir alan ve tek doğrudan bağlantı olması hasebiyle oldukça önemli. Burada işte tam Ukrayna ordusunun açıklaması biraz tartışıldı. Çünkü açıklamada saldırı doğrudan üstlenilmese de Kiev'in rolüne dair imada bulunarak patlamaya ilişkin tüm ayrıntılar zaferden sonra ilan edilecek dendi. Dolayısıyla bu noktada da Rusya'nın Ukrayna'yı biz dediğim gibi Ukrayna'yı saldırıdan sorumlu tuttuğunu görmüştük. Hatta Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilci yardımcısı Dmitri Polanski'nin daha da ilginç bir açıklaması oldu pazartesi günü ve dedi ki bu saldırının arkasında İngiliz istihbaratının olduğunu düşünüyoruz. Dedi ki bu da yine Rus basınında yer alan bir haberdi. Bakalım bir önceki saldırı, evet şimdi şunu da söyleyeyim, şu detayla da yer verelim bu konuya. Saldırıdan 2 gün sonra yani bugün trafik normale döndü. Dolayısıyla dün sabah itibariyle hatta yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Hem karayoluyla hem de tren yoluyla tekrar karşı tarafa geçiş sağlanabiliyor. Ama yine de geçici de olsa yaşanan bu aksamanın bahsettiğimiz gibi belki başka ardıl etkileri oldu. Bunlardan biri de belki Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi konusundaki kararı oldu ki tam da bu sıralarda açıkladı Rusya bu konuyla ilgili kararını, net kararını. Bakalım önümüzdeki günlerde Rusya'nın tahıl anlaşmasına tekrar dönüp dönmeyeceği ile ilgili yeni bir gelişme olacak mı? Almanya'nın bir politika metni yayınlandı. Yine bir başka önemli haber, Çin'le ilgili haber bu da. Almanya, Çin'in iddialı politikaları konusunda tedbirli davranmak gerektiğini ama bir taraftan da Çin'den kopmamak gerektiğini söyledi. Çin, hatırlayalım, düzeltiyorum, Almanya'nın koalisyon ortaklarından Yeşiller, Çin'e karşı daha agresif politikayı savunurlarken Olaf Scholz, Şansölye Olaf Scholz ve onun bağlı bulunduğu parti Çin'le daha ortak hareket etme yanlısı bir tavır alıyor. İşte bu döküman aslında bunun tam orta yolunu bulan bir dökümandı. Çin'le bir taraftan beraber çalışılması gerektiğini söylerken diğer taraftan da Çin'e tam bağlılık konusunda bundan kaçınmak gerektiğini söylüyordu. Bu da oldukça önemli. Bir diğer önemli konu ki Suudi Arabistan'la ilgili. Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleşti dün, malumunuz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'daydı. Pazartesi günü itibariyle gerçekleşen bir ziyaret. Burada Suudi Arabistan basınına baktığımızda, daha doğrusu uluslararası basın neyi öne çıkardı diye bakacak olursak, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den drone alıyor oluşuyla ilgili önemli, daha doğrusu ne diyelim, insansız hava aracı alıyor oluşuyla ilgili önemli, bunun çok önemli olduğu ile ilgili bir haber var. Hatta şöyle deniyor, Baykar'ın, Türk firması Baykar'ın bu o bölgede yaptığı en büyük satışlardan biri şeklinde bir notla bu yer alıyor. Bu Türk savunma sanayi için, Türk savunma sanayinin geçmişi açısından, tarihi açısından çok çok önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu önemli. Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili birlikte bir liderlik yarışında olduğundan bahsetmiştik. Bu konu, aslında bunu biz söylemiyoruz tabii ki. Wall Street Journal da bu konuyla ilgili bir analiz yer aldı. Daha doğrusu bir kapalı toplantıda Muhammed Bin Selman'ın, Veliaht Prens Selman'ın ifadesine yer verildi. Ve dendi ki Muhammed Bin Selman geçtiğimiz yıl Aralık ayında gazetecilerle yaptığı ve normalde basına açıklanmaması beklenen bu şekilde prensip anlaşmasına varılan bu toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın dönemde bir yaptırım uygulamasının muhtemel olduğunu söyledi. Kendilerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden taleplerinin olduğunu, bölgede OPEC petrol üretimi konusunda veya Yemen'de örneğin veya Sudan'da çıkarlarının çatıştığını söylüyor. Söyledi ki bu Wall Street Journal'da bu haberin bu detaylı yer almış olması da önemli. Hatta Muhammed Bin Selman'ın şu ifadesiyle yer veriliyor. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşayacağımız kriz veya yaşama potansiyelimiz olan kriz ciddileşecek olursa Katar'la yaşadığımız veya Katar'a uyguladığımız yaptırımın çok daha ötesinde yaptırımlar uygulayabiliriz şeklinde bir açıklaması var ki bu önemli ve çok iddialı bir açıklama, onu söyleyebiliriz. Neler örneğin Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında görüş ayrılığına yol açıyor diye bakacak olursak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ın İran'la diplomatik yakınlaşması konusunda çok sürprizle bu durumu karşıladığı söyleniyor. Bununla ilgili az önce de bahsettim. Bir diğer konu OPEC petrol üretimi. Suudi Arabistan bununla ilgili petrol üretiminde kısıntıya gitmesini istiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ise OPEC'in Suudi Arabistan kontrolüne girdiği konusunda endişeleri var şeklinde yorumlar var. Dolayısıyla bakalım iki ülke arasındaki yarış bu bahsettiğimiz şeklinde yaptırım uygulanması noktasına gelecek mi? Bir de son bahsetmek istediğim konu, girişte de değindik. BRICS toplantısı önümüzdeki ay gerçekleşecek. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir yapı malumunuz BRICS topluluğu. İşte bu yapının önümüzdeki ay Güney Afrika'da 22 ile 24 Ağustos tarihleri arasında zirve gerçekleştirilmesi bekleniyor. Liderler düzeyinde ve liderlerin oraya gideceği, Güney Afrika'ya gideceği bir zirve. İşte bu konuyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş suçlusu sayıldığı gerekçesiyle eğer Putin Güney Afrika topraklarına ayak basarsa Putin'in tutuklanmasını talep etti. İşte bununla ilgili Güney Afrika'nın geçtiğimiz ay itibariyle, yani Haziran ayı sonu itibariyle kendi ülkesinde mahkemelere dönük bir girişimi başlattığı ve böyle bir ziyaret olsa dahi Rusya Devlet Başkanı'nın tutuklanması durumunda Rusya ve Güney Afrika'nın savaşa girmesi ihtimali dolayısıyla bunun yapılmaması gerektiği, bu tutuklamanın gerçekleşmemesi gerektiği ile ilgili bir talepte bulunduğu söyleniyor. Ramaphosa'nın, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın mahkemelere bu yönde bir başvuruda bulunduğu söyleniyor. Benzer bir örnek yaşandı aslında. Biz hemen 2015 yılına gidelim. Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika Birliği Zirvesi için yine bu ülkede bulunan, Güney Afrika'da bulunan Ömer El-Beşir'in o dönem tutuklanmasını istemişti. Ve mahkemede tutuklama kararı veriyorken tam o sırada aslında bu karardan vazgeçildi ve Ömer El-Beşir Güney Afrika'dan ayrıldı. Peki. Benzer bir durumun yaşanacağı bekleniyor. Yani dolayısıyla Putin'in burada bir tutuklamayla karşılaşmamasını biz bekliyoruz. Ama yine de BRICS üyelerinin birbirleri arasında görüş ayrılığının olmadığını göstermesi açısından, daha doğrusu görüş birlikteliğinin olmadığını göstermesi açısından önemli bir detay diye yer vermek istedim.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.